Ayrım 2. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Sayfa 23. Tevfik Paşa'nın telgrafı. Milli Kurtuluş Savaşı'ndan sonra mağlubiyeti kabul eden Batı devletleri eski taktiklerine başvurmuşlardır. Toplanması gereken sulh konferansına İstanbul ve Ankara hükümetlerini ayrı ayrı davet etmişlerdir. Zaferde payı olmayan İstanbul hükümetini hukuki bir varlık olarak kabul etmek suretiyle bir yurt üzerindeki siyasi iktidarları çoğaltmak arasındaki çatışımdan yararlanmak amacını gütmüşlerdir. İstanbul hükümetinin son sadrazamı, Batı milletlerinden aldığı davet üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekerek, bizzat Gazi'nin deyimiyle hilafet hamisi sıfatını iktisap etmeye çalışmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtihat Senesi 3, Cilt 24, 30-10-1338 tarihli celse, sayfa 269, yeni baskı. Tevfik Paşa'nın Gazi'ye çektiği telgrafın metni şudur. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Bi'avnihi Teala ihraz olunan Muzafferiyet Badesin, İstanbul ve Ankara arasında tahaddüs etmiş olan ihtilaf ve ikiliği kaldırmış ve vahdeti milliyemizi temin etmiş olup, ancak düveli müttefika ile aramızda musalaha henüz akdedilmemiş olmasından dolayı, Avrupa şehirlerinden birinde kariben inikadı derkar bulunan sulh konferansına sabıkı veçile her iki tarafın davet edileceği malum bulunduğuna mebni selameti milliyemize mütallik mevaddı mühimmenin evvelce beynimizde müzakere ve tespiti zımnında istihzaratta bulunarak mezkür konferansta müttehiden hukuku milletin müdafaasına sarfı mesai edilmesi, nezdi alilerinde dahi rehini tasvip olunacağına kanaati kamilen bulunduğundan, Olbap'ta tarafı senaverleriyle görüşüp anlaşmak üzere ahvale vakıf ve emniyetinize haiz bir zatın buraya gayet mahremane talimatı hamilen ve sürati mümküne ile izamı mütemennadır. Efendim, 17-9-1338. Düşman istilasındaki bir şehirde yer almış, kudreti kendi ili içinde bile etki etmeyen bu hükümet, zaferden sonra buna ortak olmak endişesine kapılmış. Buna karşılık, Tevfik Paşa'nın ifadelerinden anlaşıldığına göre, İstanbul birlikte hareket lüzumunu belirtmekle Ankara'yı da bir hukuki varlık olarak tanımış olmaktadır. İstanbul bir bütün olan memleket üzerinde iki meşru hükümet varmış gibi bir durum yaratan acayip çareye başvurmuştur. İstanbul'un meclisteki İslamcılar da olduğu gibi Kurtuluş Hareketi'nin ve Ankara hükümetinin gerçek gidişini taviz ve tezatlara geçici bir süre için başvurduğunu anlayacak sezgi kudreti yoktur. Tevfik Paşa'nın telgrafına Gazi Mustafa Kemal Paşa gereken cevabı vermiştir. Türkiye Devleti'nin aleyhinde her türlü teşebbüsü daima dikkatte tutan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti mukabil tedbirlerini düşünmüştür. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile şekil ve mahiyeti tayin eden Türkiye Devleti'nin tarihi teessüsünden beri Türkiye mukadderatına vaz-ı uliyet ve bundan mesul sadece ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olduğu, cihanca malum ve hadisatı fiiliye ve muamelatı siyasiye ile müeyyet bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularına ibraz eylediği muzafferiyeti katiyenin netice-i tabiyesi olmak üzere vuku karib olan konferansta Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil olunur. Bu hakaik karşısında gayri meşru ve gayri hukuki olduğu meclisi alice mükerreren ifade ve ilan edilmiş olan heyetlerin veya bu gibi mensubinin şimdiye kadar biddefaat vaki olduğu gibi bundan sonra da siyaseti devleti teşvişten mücanebet eylemeleri hususunun ne derece azim mesuliyeti badi olacağı derkardır efendim. Aynı Zabıt Ceridesi sayfa 270. Gazi'nin ifadesi, Ankara'nın İstanbul hükümetinin hukukiliğini reddettiğini gösteriyordu. Aynı zamanda milli hakimiyet prensibi de teyit edilmiş oluyordu. Milletten iktidarını alan, kurtuluş zaferini kazanan bir iktidar, Batılılar karşısında tek söz sahibi kimse olmak gerekirdi. İlk defadır ki bu mektup ile Nisab-ı Müzakere Kanunu'ndaki hükmün ve 1921 Anayasası'ndaki geçici maddenin bir mana ifade etmediği hukuki metinler ne derse desin, saltanatın tarihe karışmış olduğu ifade edilmiş oluyordu. Bu açık ifadeye rağmen Sadrazam Tevfik Paşa eski iddialarını yazdığı ikinci telgrafla tekrarlamıştır. Dersaadet 20-10-1338. Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesi'ne gayet müstaceldir. Konferansa Baba Ali de Büyük Millet Meclisi de davet olundu. Baba Ali'nin ademi icabeti, devletin 6 asrı mütecaviz zamandan beri müessese ve mahfuz olan bütün alemi İslam'ın alakadar olduğu hüviyeti tarihiyesini mahkumu indiras etmek, Büyük Millet Meclisi'nin ademi icabeti ise cihanın müştaki ve müntazır olduğu sulhu akim bırakmaktadır. Bu mesuliyetleri bittabi ne Baba Ali ne Büyük Millet Meclisi kabul ve tahammül eder. Zaten Baba Ali ile Büyük Millet Meclisi arasında hakiki bir ikilik mutasavver olmadığı, her türlü ısrar ve tazike karşı Sevr Muahedesi'nin ademi tasdikinde mukavemet ve tesadüf olunan müşkilat-ı azimenin iktihamı ile umur-u idarenin tedbiri ve işgali, taklili tesiri hususunda bezni makderet ve bu meyanda muvaffakiyeti vakanın husulüne bir kadereli imkan hizmet eden heyetimiz, hakimiyet-i milliyeyi tahkim ve tevsik suretiyle vahdet-i idareyi temin için müzakereye hazır olduğu halde, mesai-i harbiyenin bir sulhü nafi ile semarat-ı siyasiyesini iktitaf hengamında, mücahede-i milletten ayrı kalmayı ve bu sebeple bil ittihat istihsali mümkün olan menafi aliyeyi, vatandan cüz-ü layette cazzasını bile ifateye asla tecviz etmez. Ayrılık şöyle dursun, en ufak bir muhalefeti dahi reva görmez. Hatta payade-i kat'i ve levsi istilayı izale yolunda seyfen mesai cansiperane ve hüda pesni danede bulunanları nefislerine tercih eder. Binaenaleyh, ademi itilaf sebebiyle devlet ve milletin başına maazallahü teala bir musibeti uzma getirmek ve muaveneti maddiye ve müzaheti maneviyelerine nail olduğumuz alemi İslam'ı müteellim etmekler ise menafi-i aliyeyi vatan uğrunda temini vahdet evvelce vacip ise bugün farz olmuştur. Şu halde hem istikbali memleket hem müdafaa-i hukuku vatan hakkında müzakerede bulunmak üzere Büyük Millet Meclisi'nce tayin olunacak bir zatın talimat-ı mahsusa ile hemen gönderilmesi hasleten temenni ve bu şık tensip buyurulmadığı halde heyetimizden Ziya Paşa Hazretlerinin oraya gönderileceğini beyan ve cevabının telgrafla bildirilmesi niyaz olunur. Sadrazam Tevfik. Aynı ceride sayfa 270. Tevfik Paşa telgrafında görüldüğü gibi İstanbul hükümetini hala alemi İslam'ın temsilcisi, hilafet makamının sahibi olarak göstermektedir. Ankara ise İstanbul ile birlikte sulh toplantılarına iştirak etmediği takdirde sulhü baltalamakla suçlandırılmaktadır. Tevfik Paşa büyük bir saflıkla Dürrizade'nin fetvasını unutmakta, bir zamanlar Şaki olarak adlandırdıkları Ankara hükümeti ile aralarında ciddi bir ayrılık bulunmadığını beyan etmektedir. Tevfik Paşa'ya göre İstanbul'da Sevr'in parçalanması, işgalin kaldırılması için elinden gelen gayreti göstermiş ve muvaffak olmuştur. Paşa'nın bir de acayip milli hakimiyet düşüncesi vardır. Milli hakimiyet ancak saltanatı temsil eden İstanbul ile Ankara'nın anlaşmasıyla gerçekleşebilecektir. Teokratik, monarşik bir milli hakimiyet ucubesi. İstanbul, Ankara'yı anlaşmaya yanaşmadığı takdirde milletten ayrı kalmakla tehdit etmektedir. Tevfik Paşa'nın inadı, Gazi Mustafa Kemal'e kesin kararın ortaya atılması için bir fırsat verdi. Fiilen tarihe karışmış bir saltanatın hukuken de bu sıfatı kazanması gerekiyordu. Mesele Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmaya başlandı. Saltanat milletin. Tevfik Paşa'nın telgrafı üzerine açılan tartışmalar ayrı açılardan da incelense meclisin çoğunluğunun saltanata karşı olduğunu göstermiştir. Tartışmalar aynı nokta etrafında uzayıp gidince muhtelif meclis üyeleri tarafından meseleyi sonuçlandırmak bakımından meclis başkanlığına takrirler verilmiştir. Meclisteki tartışmalara uygun olarak verilen takrirler de meclisteki fikir farklarını gösterecek mahiyette ve değişik hal çareleri ileri sürülmektedir. Verilen takrirler incelendiği vakit bunları 3 grup altında toplamanın mümkün olduğu görülecektir. 1. Takrirlerden bir kısmı geçici tedbirleri kafi görmekte ve saltanatın kaldırılması şeklinde köklü bir çareyi ileri sürmemektedir. Bu takrirlerde İstanbul'a cevap verilmemesi, İstanbul'un sulh anlaşmalarına iştirak etmemesine karar verilmesi, bu hususun zabıtlara geçirilmesi gibi meseleyi halletmeyecek teklifler ileri sürülmektedir. Bu esasa istinad edenler, özellikle saltanat ve hilafetin zaten Büyük Millet Meclisi'nce kurtarılacağı konusundaki maddelere inananlardır. Bu takrirlerin sahibi olan Lazistan mensubusu Osman, Ziya Hurşit, Bayezid mebusu Doktor Refik, Ertuğrul mebusu Necip, Antalya mebusu Rasih Beyler, saltanatın kaldırılması konusundaki kesin bir kararı erken gördükleri anlaşılmaktadır. 2. İkinci grup teklifler, saltanat makamının suçlu olduğu ve cezalandırılması gerektiği fikri etrafında toplanmıştır. Bu cezalandırmanın konusu değişik mahiyet iktisap etmektedir. Mesela İstanbul mebusu Neşet ile Adana mebusu Zekai Beyler, saltanatın vicdani millet tarafından mahkum edildiklerinin, hareketlerinin Türkiye devletini duçar-ı zaaf ettiğini, bu bakımdan vatan haini sayılarak cezalandırılmalarını istemektedirler. Buna karşılık Diyarbakır mebusu Hacı Şükrü, tamamiyle İslami bir görüş ile takririnde saltanatı suçlamakta ve saltanat mensuplarına İslami bir ceza tayinini istemektedir. Başta Vahdettin olduğu halde besmele ile bunları bilumum İslamların taşlaması, taşlamaya sebep de bunların İslam mukaddesatına ve İslamiyete karşı şeytandan daha şeni biri olan Lord George'dan daha şen'i alçaklar olmasıdır. 3. Üçüncü grubu teşkil eden teklif, Rıza Nur, Abdülkadir Kemali, İlyas Sami, Şeyh Fikri, Mazhar Müfit, Celal Nuri, Hacı Nuri, Hüseyin Avni, Yunus Nadi, Kazım Karabekir, Doktor Adnan Adıvar, Hüseyin Rauf, Hamdullah Supi, Mehmet Vehbi, Mustafa Kemal gibi 80 mebusun verdiği takrirle ortaya çıkmıştır ve meseleyi esastan halletmek gayesini gütmektedir. Takrir, 6 noktanın meclisce karar altına alınmasını teklif etmekteydi. A. Osmanlı İmparatorluğu, otokrasi sistemiyle birlikte münkariz olmuştur. B. Türkiye Devleti ismiyle genç, dinç, milli halk hükümeti esasları üzerine müesses, Büyük Millet Meclisi hükümeti teşekkül etmiştir. C. Yeni Türkiye hükümeti, munkariz, Osmanlı İmparatorluğu yerine kaim olup, onun hududu milli dahilinde yegane varisidir. D. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile hukuku hükümraniyi milletin nefsine verildiğinden İstanbul'daki padişahlık madum ve tarihe müntakıldır. E. İstanbul'da meşru bir hükümet mevcut olmayıp İstanbul ve civarı da Büyük Millet Meclisi'ne aittir. F. Türkiye hükümeti hakkı meşru olan makam-ı hilafeti esir bulunduğu ecnebiler elinden kurtaracaktır. Karar sureti gerekçe olarak milli hakimiyet prensibini teyit etmiştir. Türk milleti harici düşmanlar ve bu düşmanlarla anlaşmış saltanata karşı varlığını ispat etmiştir. Millet artık halasa hak kazanmıştır. Nitekim Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi dahi hakimiyeti millete vermekte ve bu esası ortaya koymuştur. Bu hükümet bütün hukuku hükümranlığı elinde bulundurmakla fiilen Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmıştır. Meclisin alacağı karar bu hadiseyi açıklamaktan ibaret olacaktır. Millet eski otokrat hükümeti şahsiye ve saray halkı ve efradının sefaati esasisi üzerine müesses bir saltanat yerine asıl halk kitlesinin ve köylünün hukukunun himaye ve saadetini tekefül eden bir halk hükümeti idaresi tesis ve vaz etmiştir. Bu takrir için bakınız aynı zabıt ceridesi sayfa 293. 1-11-1338 tarihli celsede Rıza Nur ve arkadaşları takrirlerini tadil etmişler ve üzerinde karar alınması istenilen 6. maddeyi daha açık bir şekle koyarak hilafetin hanedanı Ali Osman'a ait olduğunu belirtmişlerdir. Değiştirilmiş madde şudur. Hilafet Türklere hanedanı Ali Osman'a aittir. Türkiye Devleti makam-ı hilafetin istinadgahıdır. Halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ahlaken eslah ve eşe dolanı intihab olunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti hakkı meşru olan makamı hilafeti esir bulunduğu ecnebiler elinden kurtaracaktır. Bakınız aynı ceride sayfa 304. Bu arada Mersin mebusu Selahaddin, Malatya mebusu Hacı Galip, Lazistan mebusu Osman Beyler ve diğer bir takım mebusların teklif ettiği aynı anlamda hilafetin durumunu garanti altına alan teklifler meclise verilmiştir. 30-10-1338 tarihli celsede hilafet hakkında İslamcıların gösterdiği titizlik Rıza Nur ve arkadaşlarını teklifi değiştirmeye zorladığı gibi İslamcılar da hiç olmazsa hilafeti garanti etmek endişesine düşmüşlerdir. Saltanatın kaldırılması hakkında yapılan müzakereler arasında geçen bir gün içinde ve özellikle birinci müzakere gününde mevcut endişe saltanat ile hilafetin ayrılabilip ayrılamayacağı konusu olmuştur. Bu endişeyi sezen Atatürk, gerek 31 teşriğine evvel 1338 günü Müdafaa-i Hukuk Grubu içtimağında, gerek 1-10-1338 tarihli oturumda mecliste birer konuşma yapmış ve bu konuda meclisi inandırıcı beyanatlarda bulunmuştur. Atatürk bu konuşmasında özet olarak İslam ve Türk tarihinden bahsederek hilafet ve saltanatın ayrılabileceğini izah etmiştir. Hakimiyet ve saltanatı milliyenin meclise ait olduğu belirtilmiştir. Hülagu, halife mutasımı idam etmek suretiyle hilafete fiilen son vermiştir. 1517'de Mısır'ı zapt eden Yavuz, orada ünvanı halife olan bir mülteciye ehemmiyet vermeseydi, hilafet ünvanının zamanımıza kadar gelemeyeceği izah olunmuştur. Nihayet Müslümanlık doğduğu tarihte dahi muazzam bir Türk devleti mevcuttu. Bu bakımdan makamı hilafeti muhafaza etmek suretiyle saltanatı milliyeyi Büyük Millet Meclisi'ne tanımak gereklidir. Türk milleti gösterdiği başarı ile müstakil ve milli bir hükümet olmak hakkını kazanmıştır. Hilafet saltanatın kalkmasıyla yok olmayacaktır. Şu farkla ki siyasi kudreti temsil eden sultanın yerine millet oturacaktır. Aynı zabıt ceridesi sayfa 305. Atatürk'ün bu söylevinden sonra kabul edilen takrirler ile Rıza Nur Bey'in teklifiyle onun değiştirilmesini ileri süren teklifler birlikte şer'iye, kanunu esasi ve adliye encümenlerinden meydana gelen bir karma komisyona gönderilmiştir. Bu encümeni meşgul eden en önemli konu saltanatın hilafetten ayrılıp ayrılamayacağı konusu olmuştur. Encümende tetkik edilip değiştirilen takdirin mecliste okunmasından sonra Hüseyin Avni Bey tekrardan söz almış ve bu kararın manasını açıklamıştır. Bu karar 1920 yılında meclisin teşekkülünden sonra bilfiil aldığı kararlarla varmış bulunduğu yolun açık ifadesinden ibarettir. Biz koyun sürüsü değiliz. Bizi çobanların taksimatı gibi memleketimizi taksim ettirmeye, iradelerle insanları öteye beriye, iradesiz sürüklemeye, bunlara nihayet verdik. Harbi da bu dima yapacak, sulhü de bu dima yapacak, ipi de bu dima çekecektir. Binaenaleyh yeni bir şey yapmıyoruz. 3 seneden beri yaptığımız kanunları bir daha ilan ediyoruz. Bu konuşma için bakınız aynı zabıt ceridesi sayfa 314. Hüseyin Avni Bey'in bu konuşmasından sonra kifayeti müzakere takriri verilmiş ve bu takririn kabulünden sonra karar sureti açık oya konulmuştur. Celsenin idaresini yüklenmiş bulunan Reis-i Sani Adnan Bey, takririn ittifakla kabul edildiğini belirtmiş, Lazistan mebusu Ziya Hurşit Bey yerinden ben muhalifim, binaenaleyh ittifakla değil ekseriyetle kabul edilmiştir diye bağırmak suretiyle saltanatın kaldırılmasına muhalif olduğunu belirtmiştir. 308 numaralı kararın kabulüyle Osmanlı hanedanı siyasi iktidarı kaybetmiş ve yıllar yılı süre gelen bir iktidar tarihin malı olmuştur. Saltanatın kaldırılması ile Türkiye'de fiilen mevcut olan tek meclis hükümeti hukuken de aynı sıfatı kazanmıştır. Ülkesiz, milletsiz, sevgisiz bir hükümet olan İstanbul hükümeti fiilen kaybettiği iktidarı hukuken de kaybetmiştir. Meclisin tek taraflı kararına karşı koyacak en ufak bir itirazda bulunacak harekette dahi bulunamamıştır. Milli hakimiyet prensibini temel bir anayasa kuralı olarak seçen meclis, 29-10-1339-1923 tarihinde hükümet şekli olarak da cumhuriyeti kabul edecek, milli hakimiyet ve laiklik prensiplerinin içinde en iyi gerçekleşebileceği devlet şeklini memlekete getirmiş olacaktır. Bu sonuç, milli hakimiyeti kabul edişin tabii bir sonucudur. Cumhuriyet Fethi Bey kabinesinin istifası üzerine yeni meclis hükümetinin teşekkül edememesi üzerine ilan olunmuştur. 1921 Anayasası'nın tespit ettiği hükümet şekli, kuvvetli bir icra organının kurulmasını önlemiştir. Kurtuluştan sonra yapılacak devrimler ise ancak kuvvetli ve bir fikir etrafında toplanmış icra organının mevcudiyetine bağlıydı. Bu sebepledir ki 1921 Anayasası'nın değiştirilmesi teklif edilmiş ve hükümet şeklini cumhuriyeti yapan bir teklif Atatürk tarafından fırka grubuna sunulmuştur. Grupta anayasada böyle bir değişiklik yapmaya kendilerinin selahiyeti olup olmadıkları hususunda tereddütler, Erzincan mebusu Sabit Bey, Niğde mebusu Hazım Bey, Kareşi mebusu Vehbi Bey tarafından ileri sürülmüştür. Yunus Nadi, Halil, Hamdullah Supi, Ragıp ve Seyit Beyler ise kendilerinin bir kurucu meclis görevi gördükleri, 4 sene evvel anayasa ile zımnen ifade ettikleri bir rejimi şimdi sarahaten kabul ettikleri, ihtiyaçların kanunları doğurduğu iddiasında bulunmuşlar ve bilhassa Konya mebusu Eyüp Sabri Efendi, teşkilat-ı esasiye kanunu tadile selahiyetimiz yok demek, gayrimeşru olduğumuzu kabul etmek demektir. Hükümetimizin şekli behemahal cumhuriyet olacaktır demiştir. İsmet Paşa da aynı toplantıda meseleyi anayasa hukuku bakımından açıklamış ve bir ayrı devlet ve hükümet başkanlarına olan lüzumu belirtmiştir. Bu konuşmalar üzerine gerek grup gerek meclis cumhuriyeti kabul eden ve ilan eden anayasa tadilini kabul etmiştir. Bu şekilde özellikle saltanatın ilgasından sonra fiilen tesis eden rejimin ismi konmuş oldu. Saltanatın ilgasıyla ortaya çıkan durum, laiklik bakımından sadece dini ve siyasi otoritenin bir elde temerküzünü önlemiş oluyor ve fakat dini otorite gene de devlet sistemi içinde yetkililere sahip ve devletin dini vasfını muhafaza eder bir mahiyet taşımaktaydı. Hilafetin ilgası ile asırlık bir müessese tarihe karışmış oluyordu. Hilafetin tarihe karışması ile görünüşte meclis hilafet görevini de yüklenmiş oluyordu. Gerçekte ise Türkiye Cumhuriyeti şer'iye ve evkaf vekaleti de kaldırıldığı için resmen İslam dinini devlet dini olarak tanıdığı halde dini bütünlüğü temsil eden bir makam ortadan kalkmış oluyordu. Siyasi iktidarın davranışlarını İslami prensiplere göre değerlendirecek bir kudretin ortadan kalkışı, fiilen devletin siyasi kuruluş ve icraat olarak dini esaslara göre teşekkül etmekten kurtulmuş olmasını ifade ediyordu. Bu ise milli hakimiyet yolundan laik ve demokratik bir cumhuriyete doğru atılmış kuvvetli bir adımdı. Fiilen din, devlet üzerindeki etkisini kaybetmiş ve dinci demokrasi garibesi ortadan kalkmıştı. Gerçek bir laik sistem anayasa metinlerinde yer etmiş olmasa dahi İslam dünyasına hakim bir hilafet müessesesinin ortadan kalkışı toplumda gerçekte şeriate aykırı devrimlerin icrasına imkan vermiş ve fiilen laik bir devlet düzeninin kurulabilmesi imkan dahiline girmiştir. İkinci ayrımın sonu sayfa 36.